dönüyoruz.
Herkese geri dönüyoruzdan merhaba. 15 gün sonra yeniden stüdyomuzda Töre Hocam'la yüz yüze ruberu bir araya geldik. Yine konuşmak üzere. Ben 15 gündür stüdyomu bekliyordum. O gitti geldi falan. Ben hiç ayrılmadım stüdyodan. Töre Hocam hoş geldin. Nasılsın?
Hoş bulduk Bahir. Sen nasılsın?
İyiyim hocam. Ben de hiç şikayet edebileceğim bir şey yok çok şükür. Yuvarlanıp gidiyorum. Bugün biraz ciddi bir konu konuşacağız. Ama bu ciddi konudan önce bir kere daha hatırlatalım. 60. bölümümüz bir soru cevap bölümü olacak. Bize Twitter hesabımızı mentionlayarak sorularını gönderebilir dinleyicilerimiz. Bunu da bir kere daha altını çizmiş olayım. Biz bu soruları biriktireceğiz ve içlerinden bize kolay gelenleri, cevaplarını bildiklerimize ve eğlenceli gördüklerimize cevap vereceğiz. Sonra neden soruma cevap verilmiyor diye kızmasınlar. Bunu da peşinden söyleyeyim. Hocam bugün Türkiye'deki arkeoloji macerasından bahsedeceğiz ama Türkiye'deki her şeyin tarihini konuşmaya başladığımız yerden, yani Osmanlı'dan başlayarak devam edeceğiz. Türkiye'de yani ya da Osmanlı'da arkeolojinin tarihini konuşmadan önce istersen arkeoloji derken ne kastettiğimizin de böyle çok kısa bir tarifini yap diye düşünüyorum. Çünkü mesela arkeolojik kazıyla define kazısı arasında ne fark var mesela? Hani bu küçük önemsiz görünen bir şey ama bir kazıyı define kazısı yapan şey nedir? Arkeolojik kazı yapan şey nedir? Yani Osman Hamdi Bey'den, işte Makridi Bey'den, bilmem şeyden, hani bu ekolden önce de muhtemelen Anadolu'nun her yerinde harıl harıl kazı yapılıyordu. Neden bu adamları biz arkeolog diye kabul ediyoruz? Yani metodolojik bir şey mi, tarif, tanımsal bir şey mi? Biraz onu anlat istersen ilk önce.
Aslında arkeolojik kazıyla definecilik sanıldığından daha yakın zamanlarda birbirinden ayrıldı. 1940'lara, 50'lere kadar bilimsel arkeolojik kazı olarak görülen, geçen, kabul edilen kazıların büyük kısmı bugün definecilik olarak değerlendiriliyor. Hı-hı.
Mesela Troya kazısı.
Troya kazısı. Hatta James Mellert'ın
Çatalı
kazıları bile yani arada biliyorsun yargılandı, Türkiye'ye girişi yasaklandı vesaire. Yani adını temizlemesi çok uzun zamanlar aldı, tam da temizleyemedi. O yüzden.
Ama orada bir takım başka katakuller dönmüş galiba yani.
Ya mutlaka, biz şimdi tabii hukuki konuya çok hakim de değiliz ama yani 1950'lere kadar aslında ne definecilikti ne arkeolojik kazıydı o da belli değil. Mesela Indiana Jones serisini hatırlarsın, izlemişsindir o klasik filmleri. Şimdi arkeolog olarak gösteriyor.
O yüzden arkeolog olduk zaten.
Ama adam defineci yani.
Evet.
Hatta her yere zarar veriyor, kırıyor, döküyor çıkabilmek için.
Ama benim ailemde çok defineci vardır hocam, benim sülalemde.
Biz yani, Bandırma ve sen işte o Biga yani, Bandırma bölgeyi geçim.
Babam bile hala mesela eşkıya hazinesi kovalar dağlarda. İşte bilmem nerede eşkıyalar buraya işte bilmem ne gömmüşler falan filan diye. Benim çok hapis yatan akrabam var arkeoloji gazı definecilikten. O yüzden benim hayatım, benim önümde iki yol vardı yani. Ya definecilere katılıp işte böyle paşalar gibi girip yatacaktım ya da arkeoloji okuyacaktım.
Ama onlar ne kadar bilgili biliyor musun? Ben o
tabii,
yani
tabii. Okulda numizmatik bilgisi inanılmazdır definecilerin yani.
Okulda öğrendiğimi, önemli bir kısmını, yani okulda öğrenmediklerimi onlardan öğrendim. Tabii şimdi adını veremeyiz arkadaşların ama bir gün bir tanesi soruyordu, Töre demişti, elektron para mı daha değerli, altın para mı diye. Ben de tabii altın para dedim. Çünkü madeni, madeni değer olarak altın para değerli ya, boş bulundum. 18-19 yaşında küçüğüm diyeceğim. Sen de artık yani şimdi bu yaş. Ben de güldü böyle. Ondan sonra yani elektron paranın değerini bana anlatmıştı.
Sonra nadirattandır çünkü o ya.
Şey. Bir de şey, bu Atinalılar baykuş sikkesi kesiyorlar ya, 4 gramdır onun standardı. Ama bazen 16 gramlık da kesmişler. Onları mesela ilk defa onlarda gördüm. Hiç görmemiştim yani 16 gramlık. Siteler miydi neydi, onların bir adı vardı şimdi hatırlamıyorum. Bunun dışında bir tane gerçekten varını yoğunu definecilikte harcamış yemiş çılgın bir Bigalı'yla tanışmıştım.
Kesin akrabamdır o zaman o benim.
Ya küçük bir yer zaten orada yani.
Ben hem defineceğim Bigalı'ysa kesin akrabam.
Yani şöyle, Flavius Hanedanı hastasıydı. Hı-hı. Bütün imparatorların, hani biz küçükken böyle sakızdan futbolcu çıkardığı bir tanesi de çıkmaz deli olursun. Sınıftan birinden istersin vermez. Evet, yani bir tanecik ver falan filan, tamamlayayım şu 12'yi falan. O da, onlar da öyledir. Yani bütün o Flavius Hanedanı, Julia Hanedanı hepsini tamamlayacak. Ben derdi hani 3000-4000 sikkeyi toplu alırım. Hiç bakmam. Yani kaç parası alırım? İçinden şey arıyor ama. Kayıp imparatoru arıyor. Hmm. Onun için o umutla falan. Böyle bir takım hakikaten çılgınlık işidir. Hiçbir güç, hiçbir yasa, hiçbir kural, hiçbir yılgınlık onları yollarından vazgeçiremez. Evlerini satarlar, tarlalarını satarlar. Bu yola girenler. Bir de bundan korkmuş olabilirsin. Yani böyle bir adanmışlık.
Evet, evet. Tabii tabii. Yani ben hiçbir şey kendime...
Böyle bir hastalık o. Yani o şey gibi de değil. Yani sadece para kazanmakla falan açıklanabilecek bir durum değil. O bir tutku. O farklı bir dünya.
Tabii tabii. O bir iptila. Aynen öyle.
Ama tabii bizim resmi olarak bunu kötülememiz gerekiyor. İki arkeolog olarak biliyorsun. Defineciliği. Tabii.
Suçtur hocam.
Yani suçtur. Evet tabii.
Yanlıştır da. Biliyorsun yanlış. Şey 2863 sayılı kanuna göre toprağın altında ve üstünde bulunan her türlü tarihsel otomatikman devlet malı sayılır.
Tabii sen bunu bir de müze boyutunda da yıllarca çalıştığın için yani uzman
kadrosun. Ben hatta 2860 sayılı kanun üzere tez vererek uzman oldum kamuda. Yani öyle bir kariyerim de
bayağı var. Bayağı taşrada, kırda, jandarmalarla beraber sağa sola gitmiştim.
Ben bir Tevrat operasyonuna gittim. Anlatsam gerçekten burada altına işersin yani.
Bu kadar.
Bayağı böyle operasyona gittik. Adamlarla böyle şey milyon dolarlık Tevrat pazarlığı yapıyoruz. Ben müşteri kılığında gidiyorum.
Bayağı böyle Uğur Bincar'ın adamları gibi falan.
Tabii tabii. Müşteri kılığında pazarlık ediyorum. Bilmiyorum bilmem ne dönemi bak diyorum burada. İşte bilmem ne yazısı kullanılmış. Bu diyor şu kadar eskiye gitmez.
Şeylerler diye alıcı kılığına girmiş polisler.
Tam olarak o
işte. Selahattin Duman şey yazmıştı hatırlıyorsun. Ya hep merak ederdim diyor. Bu alıcı kılığı nedir diyor. Sonra baktım senin benim gibi giyinmek demekmişti.
İşte ondan sonra o gün operasyonla yakaladılar şeyleri, kaçakçıları. Hafta sonu girdi araya. Ben pazartesi günü işe gittim. Bizim operasyonla yakalattığımız adam bizim şeyin dairenin bahçesinde kafeteryada oturuyordu. Yani bir de beni vurduracaklar arada yani. Adamı yakalattık ettik bilmem ne falan.
E tabii böyle büyük işler oluyor. Yüksek
mevkilerden. Tabii 6 milyon dolar mı ne istiyordu adam şey?
Muazzam yani. Şey. Türkiye'deki tarihsel kaçakçılığına dönen para. Hani büyük paralar bunlar. İşte yani şimdi tabii bunları söylemeyelim. Şu ne kadar ediyor?
Evet, tarihsel kaçakçılığı kötü bir şeydir. Her tarihi eser çiçek dalında güzeldir gibi. Yerinde kıymetlidir. Yerinde kalması iyidir. Yani insanların eline geçmesi bile iyi değildir aslında. Yani
özel müzeler, evet, koleksiyonlara evet, da fikiren karşıma. Evet. Bazen bize kızıyorlar ama onların hepsinin kamuya ait olarak, kamu insanlık mirası olarak saklanması lazım. Bir de bu tabii define olaylarında çabuk kaçırabilmek için işte kafayı kırıp çantaya koyuyor falan filan. Çok ya da değerli madenlere ulaşacağım diye.
Ya da bu işte Irak'taki müzelerin yağmalanması gibi bilmem ne falan filan böyle hani savaş ve kriz durumlarında ilk zarar görenler genellikle tarihi eserler bilmem neler falan oluyor. Yani o yüzden tarihi eserlerimize, kültür varlıklarımıza böyle biraz daha hassas davranmakta fayda var diyerek mesajımızı verelim ve konumuza dönelim istersen.
Bir cümle ekleyeceğim sadece. Yalnız bunun olabilmesi için de Anglo-Sakson ülkelerdeki bazı liberal yasaların yani halkı da bu şeye özendirten yasaların geçmesi lazım. Şimdi orada da biliyorsun dedektörle İngiltere'de define aramak yasal. Yani gerekli başvuruları yaptığın zaman aslında Türkiye'de de başvuru yaptığın zaman yasal ama izni çok zor alıyorsun. Bir de tatmin edici şey ödemiyor kamu.
Hatta şöyle şeyler var. Hayır kurumları var. Mesela Thames Nehri düzenli olarak alçalıp yükseliyor ya. Thames alçaldığında o açığa çıkan balçık bölgede çok fazla metal eşya buluyorlar. İşte Victoria döneminden, işte ne bileyim, işte Edward döneminden, bilmem nereden falan filan. Onları toplayan bir hayır kurumu var. Onları topluyor. İşte satıyor, müzelere satıyor, müzayedelere satıyor bilmem ne falan filan. O paralarla da hayır işi yapıyor. Mesela böyle hayır kurumları falan var, böyle charity.
Benim bildiğim Britanya'da en büyük keşifleri, yani Viking definelerinden elde edildi. Yani 4000 parça, 5000 parça gümüş, sikke, bilezik, kolye vesaire düşün, gerdanlık. Bunlar hep böyle emekli assubaylar, üst subaylar, neyse böyle öğretmenler falan kırda bayırda gezerken bir onlar serbestçe izin alıp yarı yarıya bildiğim kadarıyla devletle bölüşüyorlar gelirleri ve bunları düzgün para ödendiği için orada her şey yani kaçak kazı diye bir şey yok bir tane gerek yok. Yani burada biz şeyi kötülerken...
Bizde kaçak kazı var. Eğer yakalanırsa da yakalanan hapse giriyor ama yakalayan devlet memuruna ikramiye veriliyor.
Ha öyle mi?
Polise ikramiye verilir mesela. Ve
onu bilmiyorum.
Eser değer tespit komisyonu kurulur. O eserin kaç
huzur
para
hakkı gibi.
O eserin kaç para ettiğini beyan eder komisyon. Onun işte yüzde bilmem kaç kadar, şimdi oranları hatırlamıyorum ben, memuriyeti bırakalı çok oldu.
Değişmiştir zaten.
Zaten büyük ihtimalle değişmiştir. O işte eserin bilmem ne kadarı kadar bir para o devlet memurlarına ikramiye olarak verilir. Ya atıyorum 10 milyon dolarlık bir eser yakalattıysan ona göre işte yüzde bilmem kaç değerinde bir şey o memurlara ikramiye olarak verilir.
Yani bu tür şeylerin engellenmesi için biraz hani bulan devletle sivil halk arasında bir diyalog, konsensus, anlaşma oluşması gerekiyor. Yoksa öyle sadece kanun çıkarıp jandarma salıp.
Ama tescil mesela son 3-4 padişah dönemindeki eserleri sahip olabiliyorsun. Çünkü onlar ata yadigarı.
Onlar antika diye, zaten yani.
Antika sayıldıkları için tescil ettirip kendi üzerinde bulundurabiliyorsun. Ama onda böyle sanırım 3 senede bir teftişi var. Gelip müzeden bakıyorlar hala elinde duruyor mu, sattın mı, kırdın mı, ne yaptın ettin falan diye. Öyle bir şey var ama ata yadigarı olduğunu ispatlaman gerekiyor. Neyse dönelim konuya. Evet, arkeoloji ve definecilik arasındaki farkı böylece konuşmuş olduk diyebilir miyiz?
Ya tabii tam konuşamadık çünkü arkeoloji işte bilimsel kazı. Yani disiplinli bilimsel kazı.
Hedefi,
katmanlı kazı, olacak. Tabii. Yani bu bile kolay olmadı yani. Yüzlerce sene içerisinde olgunlaşmış bir disiplin. İlk kez bu İtalya'da 1700'lü yıllarda bu Vezüv Yanardağı'nın külleri altında kalan o Pompei ve Herculaneum var ya. Hı-hı. İşte oradaki eşelemelerle, merakla başlıyor.
Aslında, orada insanlar gerçekten taş kesildiğini zannediyorlar biliyorsun değil mi?
Önce öyle sanıyorlar zaten canım. Onlar yani
hayır hala öyle sanılıyor yani. Şeyler,
ya şimdi internette neler var canım. Şimdi Neolitik dönemden şey gösteriyor. Mezar işte Firavun'un bilmem nesi diye gösteriyor onu. Yani Kızıldeniz'de Firavun tam secdeye kapanmış. Ya, adamın yanında kapkaçak falan var yani. Ondan sonra işte gir şimdi internete. British Museum'da işte sergileniyormuş bir tanesi. Adam diyor ya 30 tane daha var bunlardan diyor. Aynısı 30'u da mı firavun diyor yani. Bu bir tek başına bulunmuyor ki onlar. Bir tane Neolitik iskelet, kalkolitik iskelet. Onlar bir de hoker gömüyorlar ya böyle. Hakikaten secdeye varmış gibi duruyor falan adam. Neyse bunun öyle şeyler oluyor. Bu tabii bize aslında arkeolojinin doğduğu yüzyıllarda en avantajlı coğrafya biziz aslında. Osmanlı İmparatorluğu yani. Eğer Osmanlı İmparatorluğu bu işin böyle bilincinde, farkında falan olsaydı dünyada hiçbir müze bugün Türkiye'deki müzelerle falan baş edemez yani.
Bomboş olurdu yani müzelerin büyük bir kısmı. Yani mesela yani, British Museum'u falan düşünsene ya da işte.
Yani şöyle düşün, yani insan inanamıyor yani bak şöyle hat düşün Mağrip'ten, Kuzey Afrika'dan yani Tunus, Kartaca, işte Konstantin o taraflardan bir başla yani Tripolis falan. Mısır yani tek başına Mısır sende, Filistin tabii. Sende, Kudüs, tabii. Hicaz. Ya yani Hicaz arkeolojik olarak belki hani ama Yemen sende. Yemen çok zengin.
Şey Levant sende.
Levant sende. İşte Suriye'siyle.
O, yani Münbit Hilal'le o bereketli Hilal.
Baalbekler, bilmem Petralar, Palmira'lar. Yani insan Duraeroposlar.
Bütün o şey prehistorik şeyler de sende. O Fikirtepeler işte o ne o şu Yıldız Dağları'ndaki yerler adını hatırlayamadım şimdi.
Mezopotamya'nın tamamı imparatorluğun sınırları içinde. Doğu Anadolu'su, işte Karadeniz, İç Anadolu, Kapadokya'sı. Yani düşünsene İstanbul yani imparatorluk başkenti sende. Ege'nin bütün o İyon kentleri vesaireler, Aspendoslar.
Çatalhöyük, Çayönü.
Onlar evet bütün Neolitik miyiz?
Karahinler,
verimli Hilal sende. Yani tarımın orta çıktı biraz İran, biraz İran'da kalıyor. %90'ı gene sende, Rumeli sende. Yani Tuna Nehri'nden bu yana bütün o Roma eyaletleri falan ama ortada kalan ne? Yani neticede umursamıyorlardı. Yani umursamama da şöyle aslında. Bilimsel olarak umursamıyorlar diyelim. Bir kere çok devşirme malzeme olarak kullanmış bunları. Hı hı. Anadolu'da mesela Edinci'ye gittiğin zaman görmüşsündür. Yani o Ulu Camii falan.
Tabii.
Kız Dede Mescidi falan var ya.
Roma mermerleri falan var evlerin duvarlarında.
Kızikos'u almış, sökmüş. Hazır böyle Lego gibi. O orada gitmiş kendini yeniden yapmış falan. Kireç kuyularını çok eritmişler. Şimdi bazen yani çok sevdiğim arkadaşların çıkardığı yayınları falan da takip ediyorum. Öyle değildi de işte Osmanlı insanı koruyordu, kolluyordu, saklıyordu gibi iddialar çoğalmaya başladı. Ya birkaç böyle örnek var.
Evet. İsim ver isim öyle çok sevdiğim arkadaşlarım geçme.
Yok öyle öyle isim veremem şimdi. Neyse önemli değil yani mesele isim değil. Osmanlı insanı koruduğu iddia ediliyor. Yani bu tür arkeolojik miras, eski eserleri, antik eserleri. Birkaç böyle örnek var. Yani ne gibi mesela Hama taşları var ya. O Amerikalılar almak istiyorlar, halk vermiyor. duvarlardaki o Louis hieroglifiydi herhalde onlar.
Bir de nerede bir yerde aslanı vermiyorlardı. Nerede ki aslanı vermedi? Bizim orada bir yerde sanki ya aslan mı bir şey manyas diyeceğim geliyor.
Bergama'da galiba.
Galiba köylü vermiyor aslında.
Bergama'da galiba.
Şeyini yapıyorlar, sahtesini yapıp koyuyorlar yerine, orijinali müzeye alıyorlar.
Galiba Pergamon diye Kızikos olabilir. Kızikos'tan çünkü bir tane aslan heykeli öyle getiriyorlar. Şey Kızikos olabilir. Ya. Ya o kadar çok var ki böyle. Şimdi mesela İstanbul surlarından işte bu şeyleri sökecekler. Kartal figürlerini falan. Bizans ona da millet direnmiş. Yılan figürlerine. Yani kenti koruduğuna inanıyor o figürlerin. Onlar oradan
nazarlık olduğunu düşünüyorlar.
Yani depremi engellediğini, ne bileyim salgın hastalıkları, şehri haşerat, yılan falan basmasını engelliyormuş onlar. Binlerce yıl orada durduğuna göre vardır bir hikmeti muhabbeti var. Ama bunlar marjinal örnekler yalnız. Yani şimdi bunlardan yola çıkarak şimdi arkadaşlar diyor ki işte bak halk koruyordu falan. Yalnız bunların sökülme hikayeleri çok ilginç. Halkı ikna etmek için ulemayı kullanıyorlar. İmamları topluyorlar. İmamlar şey anlatıyor halka. İşte bunlar zaten kafir put şeyidir. İşte bunlar dinde yeri yoktur falan diye ikna ediyorlar. Yani İngiliz bunu ikna edemeyince insanları diyor, oranın paşası falan da ikna edemeyince din adamlarını kullanarak, dini kullanarak ikna ediyor.
Ama yaygın bir metottur bu genellikle. Bu sadece tarihinde yani.
Evet, sadece Müslümanlara da mahsus değil.
Yani sadece arkeolojiye mahsus bir şey
yani,
de değil.
Evet yani. Bu böyle. Yunanistan'dan da bu onu bunu götürürken Demeter falan heykellerine gene böyle
papazları
kullanmışlar. İlk kazmaları papazlar vuruyormuş. İşte böyle hani bu İbrahim'in putları kırması hikayesi gibi cuşa da geliyordur adam eleman. Neyse ama yani genellikle zarar da veriyordu halk. Zarar verme de şöyle yani ideolojik olarak çok zarar verdiklerini sanmıyorum. Yani şimdi Kapadokya Kilisesi'ni bilirsin.
Büyük ihtimal malzeme gözüyle bakıyordu ya.
Yok böyle yani, o fresklerin gözleri hep böyle delinmiştir. Hani onu şey sanırsın ne bileyim tutucu bir Orta Anadolu insanının figür ya da ikon düşmanlığı sanırsın. Halbuki o oraları biliyorsun keçi sürüsü sokuyor Kapadokya'da. Çobanlar şeylere eski manastırları kiliseler. Hani camileri ahır yaptılar muhabbeti var ya öyle bir şey yok ama kiliselerin hepsi
keçi
Anadolu'da.
Keçi onun arasından çıkan otu yemeye çalışırken şeyi düşürüyor.
Hayır onu. Gözün onunla böyle şimdi düşünebiliyor musun? Hani keçi sürüsünü sokmuşsun Kapadokya'da bir manastırı kilise kaya kilisesine bir sürü ikon sana bakıyor böyle yukarıdan. Yani keçilere koyunlara hani adam rahatsız oluyor. Biliyor musun nazar diye bir olay var ya. Yani. Özellikle o gözlerini oymalarının sebebi o. Anlatabiliyor muyum? Yani o şey değil yani. Bir ikon düşmanlığı ne bileyim işte o çoban onun kafasında değil yani.
İkon oku lazım.
Ha, ikon oku lazım işte bunlar bilmem putfa. Yoksa hepsini yok eder. Dikkat ediyorsan sadece gözlerini şey yapmıştır. Çünkü hakikaten bakıyorsun böyle o da sana bakıyor. Sert sert de bakıyor ikonlara.
Kahvede de gazetedeki adamların gözlerini karalayan adamlar var öyle.
İkonların nasıl baktığınızı hatırlarsın yani. Böyle bir şey bakarlar, sert bakarlar.
Tamam bak senin bir problemin var hocam. Çok iyisin, hoşsun, harika bir adamsın ama sen bir şey anlatırken kendini kontrol edemiyorsun. Kendi anlatının cazibesine mağlup oluyorsun. O yüzden seni burada durduruyorum ve seni konuya çekiyorum. Biz
niye moderatör yaptık seni? İşte böyle durumlar için.
E işte sana moderatör olayım diye yıllarca okudum.
Evet.
Okullar bitirdim. Şimdi hocam şunu sormak istiyorum sana. Tamam işte Osmanlı'da bir takım böyle bu işe meraklı adamlar vardı. İşte Osman Hamdi Bey şu bu falan filan böyle hani çünkü biliyorsun daha öncesinde ya altınları bırakın taş toprak ne beğendiyseniz götürün türünde böyle daha bir hukuki süreç
hiç
varken.
Hiç hukuki bile bir şey yok. 1867 nizamnamesi miydi o? 1867'ye kadar Osmanlı'da eski eserlerin götürülmesi getirilmesi ilgili hiçbir hukuki düzenleme yok.
Sonra Osman Hamdi Bey bu işe evet. Soyunuyor.
Evet.
Diyor ki bunlar bu toprağın zenginliğidir. Verilmez, verilemez. Ve kabul görüyor. Hatta bugün bizim şeyimiz yani şöyle eski eser oluyor. Kanunumuz.
Şöyle oluyor. 67 nizamnamesinde o da kötü bir nizamname aslında. Yani hiç yoktan iyidir diyebilirsin ama orada da üçe bölünür diyor. Arazi sahibi, bulan ve devlet arasında üçe bölünür diyor.
O, arazi sahibinin elindekini zaten bulan alır.
Yok arazileri ki? Alıyor zaten Avrupalı. Bir de yani çünkü bu 1858 arazi kanunnamesiyle biliyorsun topraklar yabancılara doğru. Satışa doğru. Çıkarıldı. Şüphelendikleri yerleri yani höyük olduğu şüphelen mesela o Troya şey ya Amerikalı bir Amerikan konsolosluğunun bu ne şahsi mülkiye yarısı Hisarlıktepe'nin. Bunlar bunları alıyorlar önce. Böylece üçte ikisi Yani bulan ve arazi sahibi olarak zaten onun oluyor. Sadece üçte birini Bağbali'ye bırakıyorlar. Bu da kanun böyle diyor ama bizim Bağbali şey yollamadığı için bir kazı komiseridir, kontrol eder. Aslında onu da vermemişler çoğu kez. İşte kaçırılan o. Evet, yani üçte ikisi zaten adamın hakkı. Üçte birden de vermiyor bazen.
Evet evet anladım. Yani sonuç olarak bu nizamname, Asar-ı Atika nizamnamesi dediğimiz şey zamanla değişti, gelişti ama hala bizim bu 2860 sayılı eski eserler kanunumuz o nizamname temelinin üzerine kurulu bir kanun. Yani
Osman Hamdi Bey bunu sanırım şimdi tarihleri hatırlamıyorum ama 76'da falan tekrar düzenleyip yani kalan önce bir yarı yarıya sonra da tamamını özellikle ikinci meşrutiyetten sonra Osman Hamdi artık hayatta değil ama o kardeşi var ya Ethem Eldem'di galiba. O tamamının ülkede kalmasını sağlayacak şekilde nizamnameyi değiştiriyorlar. 1908-1909'da değişiyor. Yani bundan sonra dışarı hiçbir şey çıkarılmayacak şeklinde değiştirilmesi ikinci meşrutiyet devrimiyle oluyor. Ondan önce hep böyle kaçak maddeler var yani.
Fakat Cumhuriyet'le beraber işler değişiyor. Yani Cumhuriyet zaten başta başına bir emperyalist direniş hareketinin de ürünü olduğu için. Yani,
Antemperyalist.
Antemperyalist direniş hareketinin de ürünü olduğu için çıkardığı kanunlarda da yine bu çizgiyi hep korumayı sürdürüyor. Yani yeni cumhuriyetin kanunlarında hep bu ton hep var. Ve ondan sonra Türkiye'de arkeoloji yani eski eser koruma hukuku açısından değil ama bir yandan hani böyle hani metodolojik olarak da mesela hani doğrudan Atatürk'ün ricasıyla emriyle başlatılan kazılar var. Biraz oradan alıp Türkiye'deki bir arkeoloji tarihini, cumhuriyetin, erken cumhuriyetin arkeoloji hikayesini bir anlatsana. Çünkü lafı bir yere getireceğim buradan.
Ya cumhuriyetin kanunları değiştirmesinden çok cumhuriyet zihniyeti ve kadroları değiştiriyor. Çünkü hani Osmanlı'nın son döneminde de güzel kanunlar yapmaya başlıyorlar ama bunu benimseyen kişi çok az ve bunu alanda pratikte uygulayan, bu işten anlayan adam yok. Yani Darülfünun'da arkeoloji bölümü yok, müzecilik yok, şu yok, bu yok. Cumhuriyet'te şey başlıyor artık. Bölümler açılmaya başlandığı için yetişen, bu işten anlayan, önemseyen bir bürokrat tipi geliyor ve sahaya bunları salıyorlar yani gençleri. Gidin bakın, koruyun, kollayın diye.
Avrupa'ya gönderiyorlar okumaya.
Almanya'ya gönderiyorlar. Ekrem Akurgalları yolluyorlar ya o şeylere, Almanya'ya. Ya Almanya'ya yollaması tabii en iyi Almanya. Arkeolojide gene en birikimli ülke.
Peki lafı buraya getirmemin sebebi aslında senin yakın zamanda çıkan kitabını konuşmak istemem. Sen böyle şeylerin konuşmasından çok hoşlanmıyorsun ama sonuçta senin de çoluğun çocuğun var. Ev geçindiriyorsun, bu kitapla satacak ki bu çocukların boğazından bir sıcak lokma geçecek yani. Atatürk ve Arkeoloji adlı bir kitap yazdın yakın zamanda. Biraz bu kitabı anlat. Bu kitapta ne anlattın yani? Atatürk ile arkeoloji nasıl bir araya geldi bir kitap adında? Bu kitabın içinde ne anlatıyorsun? Atatürk ile arkeoloji ile ne alakası var? Atatürk ile arkeolojisini mi anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun yani?
Ya hoşlanmıyor değilim canım. Sen güzel sorduğun zaman ben gerçekten anlatırım yani. O şey, onda bir sorun yok yani. Ama bazen şey zorlanıyor insan. Hani çünkü yabancı bir eseri çalışmayı anlatmak kadar kolay olmuyor. Kendi kendini işte anlatması zor oluyor yani.
Mesela evet, kendi kitabını anlatmak biraz
evet, zor oluyor yani. Eleşmese eleştiriyorum da açıkçası. Birçok orada hatalar, kusurlar. Seninle de konuştuk ya hani kitapla ilgili eksiklikler falan da var. Yani o biraz zor oluyor. Şimdi bu benim aslında doktora tezim. Bu zaten benim. Doktora tezim.
Doktora tezini o haliyle basmadın yani. Tabii onu ki canım. Kaç kere elden geçirdin?
Doktora tezinde zaten şeydi yani okuması biliyorsun. O tezlerin ağır oluyor dilleri. Okunma özel.
Maktadır, mektedir.
Hem öyle hem işte 1300 tane mi ne dipnot vardı. Yani tezin hazırlanması şeyden daha uzun sürüyor. Yani o,
evet şeyden, ya ona biçim vermek, evet, o içeriği
hazırlamaktan. Yani o, hakikaten o açıdan o öyle basılmaz. Yani öyle de basılabilir tabii, öyle tercih edenler de var da. Yani bizim pek benim tercih ettiğim bir yöntem değil o. Ya daha böyle anlaşılabilir, okunulabilir bir tarzda yazmak, düzenlemek daha doğru gibi geliyor bana. Daha çok insanın ulaşması açısından. Yani bu tezimin başlığı şeydi, tek parti döneminde Sümer-Hitit araştırmalarıydı. Aslında çok da eskiden yani 2012'de falan sundum ben bu. Bayağı da yıl geçmiş yani açıkçası. Tekrar yıllar sonra bu işle ilgilenmek benim de hoşuma gitti. Bazı ayrıntıları tekrar hatırlamak iyiydi. Yani o dönemi...
O da ilginç yani. Mesela bana şimdi o uzmanlık tezimi önüme koysalar, al şundan bir kitap yap deseler, vallahi yüzüne bakasım gelmez yani.
Değişiyorsun çünkü ilgi alanların değişiyor. Yani o yaş için çok önemliyken daha sonraki zamanlarında öğrendiklerin, mesela bana şimdi onlar eskiden yazdığım konulara, makalelere baktım. Bazen sıkılıyorum.
Geliyor bir de tabii.
Evet, yani bazen sıkılıyorum yani. Ama sıkıcı yazman da isteniyor. Biliyorsun akademik yazın yani seni şartlıyor yani. Böyle robot gibi, fabrikadan çıkmış gibi. Sen olamıyorsun. Düşüncelerini dile getiremiyorsun.
Biraz özgür davranmaya kalksan hemen bir o şey tez danışmanından bilmem neden falan bir şey geliyor yani.
Yani bu hakemli yayınlarda yazılar hakemlere gidiyor biliyorsun. Hı-hı. Bilmeyenler için söylüyorum. Hakemlerden geri dönüyor. Ben öyle değişik hakemlerle uğraşmak zorunda kaldım ki ya hakikaten şeyden soğudum. Bazen hakemler hakkında ya mesela şey yazmışım. Bu antik Yahudilerle ilgili kitaplar yaptım ya ben. Yeruşalim yazmışım. Bana diyor ki niye Yeruşalim yazmışsın? Kudüs yazacaksın. Ya Roma'da daha Kudüs falan yok yani. O biliyorsun o dönem orası. Yeruşalim yani kendi antik çağdaki ismi. Neyse.
Kudüs hocam Halife Ömer'e kadar Kudüs var mı ki?
Yani, öyle bir, yani Roma kaynağında böyle bir şey yok. Yani. Yani şimdi hani Latincesi bir Yeruşalim falan var da. Bir de ne demiş biliyor musun? Bunu sana söyledi mi bilmiyorum. Şimdi ne tepki vereceğini de merak ediyorum. Bir hakem de demiş ki Kitab-ı Mukaddes'in yeni ve eski çevirilerinden bahsetmişim. Hı-hı. Ki çok farklı biliyorsun.
Acayip farklı.
Çok farklı. Acayip. Çünkü eski çeviride tasvir yapmanın tamamen yasak olduğuna dair, hı-hı, bir yorum var. Yeni çeviride ise yani tasvir yapabilirsin ama tapmamalısın gibi bir yorum çıkıyor yeni çeviriden.
Bir de yani edebi anlamda da iki metin arasında çok fark var yani.
Eski çeviri mi tercih ediyorsun yeni mi?
Ben hiç yeni çeviriye bakmıyorum bile. Eski
ben eski çeviri tercih ediyorum.
Ben eski çeviri yani yenisine hiç bakmıyorum bile.
Çünkü eski çeviride timsali şimdiki çeviride put yapmışlar. Hmm. Yani şöyle düşün. Timsal yapmayacaksın diyor eski çeviride. Hmm. Yeni çeviride put yapmayacaksın diyor. İkisi aynı şey mi şimdi? Yani timsal yapmayacaksın demek, resim heykel yapmayacaksın demek, put yapmayacaksın demek, dini resim ve heykel yapmayacaksın. Tapmak için. İkisi bambaşka anlamı yol açıyor. Neyse.
Ve Tanrı'nın ruhu suların üzerinde işte süzülüyor diyor mesela. Ve Ruhullah diyor mesela eskisinde.
Evet, Ruhullah mesela,
derdi. O kadar güzel yani, ki yani.
Edebi, şey, edebi, sen estetik olarak da
estetik olarak da diyorum. Yani, dil olarak da mesela tabii, çok şey şık dedi. Yani ilki.
Neyse şey demiş bana hakem. Ben işte eski çeviri, yeni çeviri ikisine karşılaştırarak örnek veriyorum. Ya da bu da yeni çeviri, eski çeviri denmiş diyor. 2015 baskılı bir kitap nasıl eski çeviri olabilir diye not koymuş.
Oo, eşsiz cehalet.
Yani düşünebiliyor musun? Yani 2015 baskısıymış nasıl eski çeviri olabilir?
Bu arada Kudüs'teki Arapça Kudüs tabelalarında yani İsrail'in resmi söylem olarak benimsediği isim de Urşelim.
Hala değil mi?
Evet, tabelalarda Urşelim yazıyor Arapçasında. Yani Yeruşalayim yazıyor İbranicesinde.
Araplar
ama Arapçalarında Urşelim diyor. İsrail mi öyle diyor? Arapların Urşelim dediğini zannetmiyorum.
Ama İsrail vatandaşı Araplar o şey ayak uydurmuştur.
Zannetmiyorum bunları. Ya. Uds diyorlar.
Öyle mi diyorlar? Uds. Ha, Kudüs'ü yutarak.
Ama şey Urşelim yazıyor tabelalarda yani İsrail'de.
Yani neticede bu akademik yazının yazım tarzının çok sıkıntılı boyutları var. Yani yaratıcılığı engelleme, şahsi yorumları engelleme, gelişmeyi engelleme açısından.
Peki bu kitapta bu şeyin biraz önüne geçme şansın oldu mu?
Evet, burada serbest çalışabiliyorsun canım. Bunun güzelliği
yok yani. Doktora tezinden dönüştürdüm dediğin için diyorum.
Çok
yani.
Zorlandım. Ha. Yani çünkü başka birinin kitabını alıp sanki
değil mi? Evet.
Yani şey tercüme etmiş gibi oldum. Çünkü evet, evet. O mıştırlar, şuşturlar, muştur.
Peki hepsini... ne var kitabın içinde?
Vallahi Osmanlı'dan başladım. Tezde Osmanlı ile o kadar ilgilenmemiştim. Tez zaten 500-600 sayfaydı. Bir de ona Osmanlı falan koymadım. Hani bir şey yoktu yani imkanı, mantığı. Burada Osmanlı'dan başladım. Çünkü antitez cumhuriyet yani belli açılardan. Her açıdan değil yani. Biz tamamen böyle hani bir geçiş dönemi var tabii ki onu. Kimse inkar
ama
edemez.
Ama bu kopuş değil bu yani. Bir dönüşüm daha çok.
Yani işte Cumhuriyet'in hemen öncesinde başlıyor diyelim ona. Yani Osmanlı'nın özellikle 2. Meşrutiyet devrimi bize pek bilinmeyen, pek incelenmeyen bir konu. Orada bir başlıyor zaten. Ama onlar kayda şey geçiremiyorlar yani kafalarındaki planları. Neticede orada başlasa da kadro yok yani. Eğitim yok. Darülfünun'da arkeoloji yok. Asar-ı Atika Müzesi'nde adam yok. Şey diyorlar zaten müzede ya 100 kişi ziyaret etmiyor yılda diyorlar. Ne diye açtık burayı diye şikayet ediyorlar. Şey dedikodusu var o zaman bu Almanlar teklifte bulunmuşlar. Müzedeki bütün İstanbul Arkeoloji Müzesi, Müze-i Hümayun'daki bütün buluntuları alalım. karşını işte borcunuzu, şu borcu kapatalım ya da işte para verelim, silah verelim gibi tekliflerde bulunuyorlar. İttihatçılar bunu
bayağı yani tartışmışlar,
düşünmüşler
oturup
yani.
Verelim düşün, ya ne olacak yani, taş toprak için sıkıntıya değer mi?
Ya bir de dönemin modernistleri yani. Düşün bir de. Sonra işte Halit'ten Bey, o müze müdürü, Osman Hamdi'nin kardeşi. Böyle bir şey yaparsanız diyor, ben de intihar ederim diyor. Yani önce benim cesedimi çiğnemeniz lazım gibi. Çok gururlu bir insan zaten. Çok değerli bir insan. Bak o da unutulan insanlardan biri. Yani Ramak'tan şeyden dönüyor yani. Neredeyse vereceklermiş, böyle bir bakış açısı varmış yani. Böyle bir sahipsiz, böyle bir sahiplenmeme eğilimi var yani.
Peki şimdi nasıl görüyorsun şeyin eski eser politikasını, yani hükümet bazında söylemiyorum, devlet bazında genel olarak yani.
Şimdi 30'lu yıllarda, 20'li 30'lu yıllarda, 40'lı yılları da yani tek parti dönemine böyle genel olarak bakarsan arkeolojinin altın yıllarıydı. Yani bu işte Atatürk'ün de şahsi ilgisi, işte arkeoloji, eski eserleri, eski uygarlıkları falan ki
akademideki canlılık, keza işte Alman bilim adam, bilim insanlarının gelmesi falan filan lazım. Tabii çok şey
yani var. Şimdi sen şeyde çalışmıştın, Atatürk'ün okuduğu kitaplar projesinde öğrenciyken senin yanında kalırken onları çeviriyordunuz. Senin de var herhalde çevirilerin değil mi ona, onun için. Şimdi orada 4000 küsür kitap İşte kayıtlı var. Yani bu 4000 kitap okuduğu anlamına gelmiyor. Daha da fazla kitap okumuş. Bunların 4000'ini işte.
Tabii. Hayır, bizzat elinin değdiği 4000 tane kitap. Çünkü kenar notları falan vardı.
Evet, o
yani
notlar tek tek işte incelendiydi. O onların %80-90'ı arkeoloji ve eski çağ tarihi, evet, yoğunluklu kitaplar. Evet, yani tabii, askeri kitaplar falan da var da. Ya da Napolyonlar
edebiyat
falan
da var.
Edebiyat da var.
Goethe falan okumuş adam bir şey.
Ya, çok yönleyeceğim. Çok fazla yani. Çok. Ama gene yani çoğunluğu işte Keltler, Vikingler, Orta Asya kültürleri, Hititler, Frigler, Mayalar,
Amerika,
o tür şeyler. Büyük kısmı eski çağ tarihiyle ilgili, Türk tarihiyle ilgili. İşte böyle bir tabii devlet başkanı olması, onun Türk Tarih Tetkik Cemiyeti'ni açtırması falan böyle bir enerji veriyor. Alt tabakadaki o yeni bir şey veriyor diyelim, motive ediyor.
Ve aslına bakarsan hepimiz de o oradaki motivasyonun talebeleriyiz. Yani mesela ben işte Aliye Öztan'ın öğrencisiydim. Aliye Öztan Ekrem Akurgan'ın öğrencisiydi. Yani işte mesela sen işte Altan Çilingiroğlu'nun öğrencisiydin. İşte o da işte başka bir cumhuriyet arkeoloğunun öğrencisiydi falan. Yani hani hep böyle o şeyin devamı
onlar
aslında.
Onlar klasikçi gelenekten gelip sonradan işte Önemsiz'e geçtiler. İşte o dönem bu Muhibe Dargalar, Halet Çamberler falan filan, o kuşaklar. Şimdi neticede bir de Almanya'dan gelen hocalar, hani bunları da belki yeni nesiller falan tabii unutmuştur, bilmiyordur ya da şey de yok. Böyle oraya buraya isimlerini falan da verilmiyor.
Evet, ilginç.
Yani mesela Benno Landsberger, yani çok büyük o astrolog yani ya da sümerolog diyelim. Ya da Kurt Bittel, işte ne bileyim Güterbock, işte Helmut Bossert, Rohde, Ritter falan da geliyor da o tabii tam arkeolojiyle ilgili değil ama yani bir de şey
sonra da gelmeye devam ediyor bu arada
yani. Ya yani şöyle geliyor zaten. Şimdi 33'te bu Nasyonel Sosyalistler iktidara gelince bir parti geliyor. İşte yok eşi Yahudi, yok dedesi Yahudi, yok eniştesi Yahudi, yok işte Komünist Partili, Sosyal Demokrat vesaire. Bunların hepsini kovdukları için üniversiteler.
Sonra işte Kristallnacht'lar bilmem ne.
Onlar artıkça. Bir de şöyle mesela Avusturya katılıyor işte. 39, 38 miydi? 1938'de.
Onlar geliyorlar.
Bu sefer Avusturya'daki Almanlar geliyor. Bilmem neredekiler geliyor. Ki keşke daha çok gelseymiş. Bak. İkinci
bu arada sadece arkeolojiye de gelmiyor. Mesela sinoloji, minoloji falan gibi bölümleri de hep onlar kurmuşlar. Ya Eberhardtlar falan filan hep.
İşte Walter Ruben falan bu Hindolojiyi kuruyor. Ya biz tabii kendi branşımıza yakın olanları biliyoruz. Yoksa 600-700 tane
evet,
radyoloji, çocuk doktoru, orkestra şefinden hukukçusuna yani büyük bir şey geliyor. Ve bunlar Türkiye'de hukuk fakültelerini, tıp fakültelerini, tıp, radyoloji vesaireleri, şunları bunları kuranlar bunlar. Yani biz bizi ilgilendiren kısmıyla ilgileniyoruz. Bir de doğrudan böyle mülteci olarak gelmeyip çalışma izni verilenler de var. Mesela o Noah Kremer falan, büyük sümerolog. Astrolog da diyebiliriz. Onların gelmesi de öyle yani. Tarih Sümer'de başlar kitabını oluşmasını
tabii
sağlayan
o şey. O belki de Türkiye'ye hiç gelmeseydi. Mesela işte Muazzez Hanım belki de hiç sümeroloji okumaya niyet etmeyecekti belki de. Ya da bu kadar hevesli bir talebe olmayacaktı. Ve mesela sümeroloji Türkiye'de bu kadar böyle hani bugün ulaştığı yere hiçbir zaman ulaşamayacaktı belki de yani.
Tabii onlar o işte Bossert, ne bileyim Kurt Bittel, bunları tek tek. Bir de çok ilginç biri daha var. Kurt Kozvik. Hı hı. O bizim için çok önemli. Çünkü bizim bölgemizdeki o Manyas kuş cennetini hı hı. keşfeden ve bunun Persler zamanında bahsi geçen işte cennet bahçelerinden biri olduğunu hı hı. tahmin eden kişilerden biri. O Kurt Bittel'e haber veriyor. Ya burada çok enteresan bir yer var diyor. Ve o arkeologları çağırıyor. Hakikaten orada Daskilon antik kenti bulundu. Daskilon'un nerede olduğu bilinmiyordu. Ben İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın bir kitabını transkripsiyonunu yapmıştım. Sadeleştirmesine de yardım etmiştim. Misya diye bir onun şey var. O araştırmaları var ya Balıkesir bölgesiyle ilgili. Orada mesela Daskilon'u onlar Mudanya tarafında falan tahmin ediyorlar. Onun yerini tespit eden...
Çünkü ulaşıma kozik. Göre hesaplıyorlar değil mi? Mesela böyle atla 3 günlük yol falan diye mesela ya ölçüyor.
Bir göl kenarı olduğu belli de o da Ulubat Gölü ki biz Apollon Gölü denirdi eskiden hatırlarsınız çocukken. Oralarda falan tahmin ediyorlar onu. Yeri tespit eden o Kurt Kozvik. Kendisi aslında bir işte kuş ve balık bilimcidir. Hı hı. Ama böyle faydaları da oluyor yani arkeoloji. Evet, evet. Çok yönler evet, çünkü. Bu arada Kurt Kozvik'i almışken şöyle bir şeyle anmak istiyorum onu. Bu adam aslında Nasyonel Sosyalist Parti üyesi. Fakat Türkiye'ye gelme nedeni ne biliyor musun? Bunun hocası bölüm başkanı Yahudi. Hocası tutuklanıyor ve buna diyorlar ki işte sen onun yerini alacaksın diyorlar.
Ya da yerini almamak için Türkiye'ye mi geliyor?
O da ben asla böyle bir şey yapamam diyor.
Vay
ben,
be.
Ben böyle bir kürsü kabul edemem diyor.
Nasıl? Lanet gelsin partinize deyip evet, Türkiye'ye geliyor.
Hayır sen diyorlar nasıl reddedersin yani Führer'in şeylerini. Yani Führer'in verdiği kararları nasıl diyor karşı gelirsin diyorlar. Bu da bakıyor eyvah diyor. O Türkiye kaçma sebebi o. Hmm. Çok gururlu bir insan yani.
Güzel yakışıklı hareketmiş hocam.
Evet. O da onu da böylece şeyle yad edelim ismini. Ve Türkiye'nin ilk şeyidir herhalde o Manyas Kuş Cenneti bildiğim kadar ilk evet. doğal parkı evet, değil. Tabii. O tesciliyor tabii. yani. Tabii. Onun işi o. Neyse. Yani o dönem bir altın dönem yani bu. Faaliyetler açısından Sümeroloji bölümünün kurulması o dil tarih coğrafya
Hititolojiler
bilmiyorum onun içinde yetiştin Hititolojinin Sümerolojinin Hindolojinin yani çok canlı bir dönem çok öğrenci yetişen bir dönem kazılara çok büyük paralar ayrılıyor müzeler çok sayıda müze açılıyor mesela Osmanlı bir İstanbul
şey var değil mi Eti yokuşu kazısını Atatürk şahsen takip edermiş
ya Ahlatlıbeli şey bazı yerleri kendisi hatta gezerek, görerek yani büyük bir ilgi var. İşte o Alacayük kazıları o dönem falan hep bu final. Yani zor şartlar altında olmasına rağmen çok büyük bütçeler ayrılmış.
Bir de tabii şey çok önemli abi yani sıfırdan kurulmak üzere böyle yani fabrikası yok ne bileyim doğru dürüst hani çok büyük savaşlardan çıkmış doğru dürüst tarım bile yapılamıyor. Yani ham madde yok tam madde işleyecek tesis yok bilmem ne falan filan böyle hem yoksulluk içinde savaş bir sürü savaştan çıkmış bir ülke hem de böyle arkeoloji gibi şimdi bile aman tırvırı entel eğlencesi falan deyip geçiştirilebilecek böyle konulara. Böyle inanılmaz bütçeler ayıran falan böyle bir şey yani bir ideolojik bir şey var yani orada.
İşte bizim bu şu an böyle biraz pozitif olumlu bir tonla düşündüğümüz bir konu. O dönem biliyorsun bizim memleket sağı işte millet şu sorunu yaşarken bu sorunu yaşarken işte bunlarla uğraşıyor gibi kaba bir şeyle yaklaşıyorlar. Bunu bir eleştirel şey bakış açısıyla bakan da var. E tabii o şu anlatılamıyor yani bir ülkenin sahiplenilmesi, toprağın sahiplenilmesi, yurtseverlik için falan gerekli bir takım manevi, ideolojik şeyler var tabii. Olmazsa olmazlar var. Çünkü senin ülkenden sürekli birileri tarih eser kaçırıyor, götürüyor ve sen buna sessiz kalıyorsun. Hani sen ne olacak ya 3-5 taş götürsünler diye düşünüyorsun ama bu dış dünyada senin zayıflığın olarak
algılanıyor. Tabii bir de o da var, o da var. Yani dışarıdan tabii. nasıl göründüğü de var yani.
Şimdi mesela Atatürk'ün Aspendos'ta verdiği bir poz vardır. Hı hı. Oraya mesela şey ziyaretler de değil. Yanında böyle askerler, işte komutanlar, subaylar, öğretmen kalabalık ziyaretle ve o bir oturuşu var böyle Aspendos'ta.
Romalı Muzaffer
kumandan bizim. Ha burası bizim. Bir daha bunları götüremezsiniz diye. Çünkü götürülenleri düşündüğün zaman
tabii canım.
Böyle cebine koy götür değil yani.
Tabii tabii. Adam, o Zeus altarı bilmem nesi falan.
O Miletos kapısı falan. Bir de şunu da düzeltelim. Hani işte yok kaçırıldı maçırıldı yok gece yarısı sanki böyle sandıklara koyup götürdü. Öyle bir şey değil bu.
Zaten o kaçırılacak kadar küçük şeyler de değil onlar. Yani
bunlar yani şöyle.
Kamyonun kasası yani da götür falan kişi, değil 400 yani.
400 kişi. E tabii canım. Lego parçası gibi bunlar sökülüyor. Numaralandırılıyor. Katırlara şeyleri yükleniyor arabalara oradan
trenlere taşınıyor
Bergama'da bilmem ne tabii İzmir limanına getiriliyor bilmem ne limanı oradan tabii, tabii. Gemiler batmış ya O kadar çok sandık, o kadar çok şey götürmüşler. Bir batan gemiler var.
Evet evet, öyle bir gece baskınıyla apar topar böyle çuvala doldurup götürmüş şeyler.
Ve bunların çoğu padişah izniyle gitmiştir ne yazık ki. Şimdi böyle deyince insanlar kızıyor ama bunlar hakikat. O nizamnamelere rağmen, Osman Hamdi Bey'in yaptığı nizamnamelere rağmen orada Osmanlı Devleti 1909'a kadar gerçek anlamda, hukuki anlamda kanun devleti değildi. Yani bu bilmeyenler olabilir, onu açıklayayım. Kanun devleti demek, bir kanun varsa herkes buna uyacak. Kanun güzel olsun, kötü olsun, o ayrı konu. Büyük Frederick'ten beri böyle Almanya'da kral da, padişah da, sultan da o kanuna uymak zorundadır. Kanun devleti. Ama bizde 2. Meşrutiyet devrimine kadar padişah kanunun üstünde kabul ediliyordu. Kendisi zaten...
Yani kanun esası da bile değil.
Hayır. Kanun esası bile kabul etmek zorunda değil. O bile...
O bir lütuf gibiydi yani.
Ve şey, hediye edebiliyordu. Tarihi eserleri, büyük tapınakları, işte bilmem neleri hediye edebiliyordu. Böyle bir hakkı vardı. Osman Hamdi Bey tabii bunları engellemeye çalışıyor ama yani gücü yetmiyor yani. Koskoca padişahın işte kararlarına. Mesela Almanya ile yakınlaştın. Almanya kurup firmasından bilmem sana işte 100 tane top verecek.
Al sana tapınak.
Yani bir yandan da şey istiyor Almanlar. Mesela o demiryolu anlaşmaları var ya. O İzmir, Bergama ve İzmir Bandırma. İzmir Bandırma'yı Fransızlar yaptı. İzmir Aydın'ı İngilizler
çıkanları
yaptı.
Çıkanları alır götürürüz.
Tabii Berlin demiryolu var. Şey var ya, Bağdat demiryolu bahsediyorum. Orada şey var. Demiryolunun 20 kilometre doğusu ve 20 kilometre batısından.
Yuh yani, evet, artık. Evet.
40 kilometre boyunca çıkan bütün madenleri ve tarihi eserleri...
Madenleri de.
Madenine dair. Maşallah. O yüzden bizim demiryolları şeydir. Hani herkesin demiryolu düz düz gider. Bizim demiryolları yılan gibi kıvrılır. Şeylere uğrar. Böyle işte Tunçbilek, bilmem Soma. Önce tabii jeolog yolluyor. Bakıyor. Nerede maden var? O demiryolu şeyi takip eder. Çünkü bu anlaşmalar sayesinde yüzünden... Bunları da götürme hakları vardı. Bunlar olmasa dahi padişahın şey diyor ya 3. Selim'e Sadrazam. Ya diyor, İngilizleri şimdi kızdırmayalım diyor. Verelim gitsin diyor. 3-5 taş istiyorlar diyor. Bunlar gerçek, belgeli bunlar. Arşivlerde duruyor bunlar. 3. Selim'e sormuş. 3. Selim şey diyor hatta, ya şurada da var, onları da götürsünler diyor. Yani böyle bir ülkeden gelen bir miras bu yani.
Doğru söylüyorsun.
Bu evet. Kadar. Bir de yalnız şunu ekleyeyim. Padişah da bunu lütuf olarak görüyor. Yani şu tek yanlı değil. Mesela Avrupalı şöyle düşünüyor. Enayilere bak diyor. Dünyanın en diyor değerli eserlerini bize diyor bedavadan veriyorlar diyor. Öbürü de enayilere bak diyor. Biz diyor 3-5 taş parçasına gelip bize yalvarıyorlar diyor. Padişah diyor. Padişah böyle Ali Cenaplı olarak görülüyor. Ya o kadar büyük ki ya, geliyor koskoca İngiliz elçisi.
3 tane taşa toprağı ya, Lord çocuk gibi seviniyorlar.
Ha, taş verdik diye seviyorlar. O da şu padişahımız ne kadar ulu bir insan. Ya iki taraf da birbirini şey küçümsüyor yani aslında. Kafa böyle o zaman.
Hocam teşekkür ederim. Atatürk ve Arkeoloji Kafka kitaptan çıktı. Onun altını çizelim. Lütfen meraklısı kaçırmasın. Güzel bir çalışma. Dören'in yaptığı her çalışma gibi. Bazı sıkıcı kitaplarının yanı sıra
daha... Evet, çok sıkıcı kitapların var. Bak hiç onların reklamını yapmıyorsun, farkındayım.
Evet. Şeye göre seçiyorum. Eğlenceli olur. Kefil olabileceklerimi seçiyorum.
Evet,
bana.
Böyle yoğun arkeolojik metinleri atlıyorsun. Onların farkındayım.
Ama Atatürk ve arkeolojiyi, yani ben kişisel olarak da benim çok ilgimi çeken bir konu bu arada bu, yani Atatürk ve arkeoloji meselesi.
Ya yani. Ölüm döşeğinde bile en son bu Trakya'da kazılar var. Vize kazıları. O Mansel'in. Arif Müfit Mansel'in falan. Onlara yani son şeyler o. Yani bu 1938'in işte artık şey zamanları.
Bize Mansel'in bir kitabını okuturlardı.
Ege ve Yunan tarihi. Ha,
yaşa be.
Ama şey hala...
Çok güzel kitap. Hala çok, çok güzel kitaptır. Tarih yani, Kurumu baskısı.
Hala çok iyidir.
Çok
yani
güzel hani. Kitaptır. Hem onu da tavsiye etmiş olalım.
Evet, Mansel'i de anladım. Arif ilk Türkiye'nin ilk klasikçisidir. Evet. Almanya'da eğitim görmüştür o da.
İşte bu Çilingiroğulları falan onların öğrencileri
tabii,
değil mi?
Tabii,
onu
onlar,
hatırlayamadım. Ha.
Onlar
hatırlayamadım.
Oradan klasikten gelip protohistorya kurunca ayrılıyorlar. Biz de aslında başlayan klasik...
Öyle.
Bu arada klasik arkeoloji ve Bizans çalışmalarına verilen önem, ki bu konuyu konuşamadık. Atatürk döneminde sadece Türklük, Türk kökenleri falanla ilgili bir araştırma alanına hapsolunmadığını, çok daha geniş çalışmalar yapıldığını da göstergesi. Yani tamam, mesela Hattilerin, Hititlerin Türklüğüyle ilgili konular
özellikle ilgili
var.
İnanılmaz bir vizyon ya.
Ama neticede...
Çok acayip bir vizyon yani.
Bizans'ı
o çağ için
da
falan.
Şey vermiyorlar dışarı yani. O şey onu da sahiplenerek bir kere yabancı kazıları azaltıp kendi arkeologlarının uzmanlığını yetiştirmeye dönük bir çaba var orada.
Bugün artık yabancılar kazı yapamıyorlar Türkiye'de biliyorsun. Yani bir Türk uzman olmadığı sürece bir kazı yapılamıyor yani.
Şimdi yalnız Türk kazıları yani her alanda Türkiye dünyayı yakalamış mıdır yakalamamış mıdır? Tabii ben mesela yok yapay zekası şusursuz bir şey diyemem ama mesela arkeoloji konusunda Türkiye iddialı bir ülkedir.
Evet.
Dünya standartlarını yakalamış bir ülkedir. Bu da tabii o 30'lu yıllardaki atılım sayesinde.
Evet, evet.
Yani o olmasaydı bu olmazdı yani bu durum.
Hocam teşekkür ederim. Hem senin bu yeni ve güzel kitabın sayesinde güzel bir konuyu konuşmuş olduk.
Ben teşekkür ederim bu konuyu açtığın için.
Bir sürü güzel hocamızı, rahmetli hocamızı anmış olduk. Hem de böyle bir öğrencilikte duyduğum tuhaf bir heyecan duygusunun böyle yeniden böyle bir ufak bir canlandığını hissettim içimde. İnşallah geçicidir.
Yok, ben senden hala umutluyum. Ben bekliyorum. Ben senden böyle çalışmalar, çabalar. Bu arada bunu da söyleyeyim. Yani arkeolojide bu tarihsel perspektifle bakmamı sağlayan sensin. Bunu hep birçok 2-3 programda bir tekrar ediyorum. Bu edebiyat dünyasına seni kaptırmasaydık.
Teşekkür ederim.
Bu tür işleri muhtemelen sen benden daha önce yapıyor olacaktın yani.
İşte verilmiş sadakan varmış diyeyim hocam. Teşekkür ederim. Tekrar. Güzel bir program oldu. Yorulduk. Bayağı konuştuk. Bir sonraki programda ölmez sağ kalırsak yine buluşmayı ümit ediyoruz. Var mı söylemek istediğin bir şey hocam?
Yok, dinleyenlere selamlar iletiyorum.
Tamam.
Klasik TRT kapanışı.
Tamam, bir selam da benden olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.